Ayşe'nin dostu, koşanın matarası. Yabancı değil sanki evin amcası halası. Ağlayan'ın su geçirmez maskarası program. Anlatamadım Ayşe Balıbey ve Cemişçilerle beraber başlıyor.
Arkadaşlar iyi akşamlar. Anlatamadığımdan hepinize merhaba. Ben Ayşe Balıbey.
Ben Cem. Çabuk işçiler.
O ne demek acaba?
çabuk. Ya biraz hızlı olmak lazım.
Hızlı. Zaten İstanbul'da ve bu hayatta hızlı olmazsan hiçbir işini halledemiyorsun.
Zaten İstanbul'da zorunlu. Zaten en... Mesela ben şunu çok takdir ediyorum. Bazı insanlar mesela yani çok kalabalık şehirlerde yaşamayan insanlar. Mesela bir yerden bir yere gideceği zaman navigasyondan kaç dakikada gideriz şu an bir bakalım ona göre çıkarız diye bir hayatın içinde böyle bir şey var. Yani navigasyon olmayan insanlar inanılmaz gıpta ediyorum mesela gittiğim zaman bir şeylere. Mesela bir yerden bir yere kaç dakika diyorsun? 10 dakika diyor. Mesela İstanbul'da sor şuradan şuraya kaç dakika? Abi trafiğe bağlı diyor. Hani asla ya 20 dakikada gideriz diye bir şey yok yani. İstanbul inanılmaz bence İstanbul'da yaşayanları çabukluk testine sokmak lazım. Ve testi geçemeyenler bir yıl süreli hak mahrumiyeti almalı İstanbul'da. Gerçekten bak Samsun'dan işte Edirne'den Trakya'dan ya da Bursa neyse işte bir ev tutulmalı belediye tarafından. Bir süre orada yaşayıp çabukluk testi. Nasıl mesela hakemleri çabukluk testi yapıyorlar ya hakem olabilecek mi diye.
Evet.
Tüm vatandaşın hepsini çeşitli periyotlarda ehliyet sınavı gibi. Efendime söyleyeyim. Bir çabukluk testine sokup yeteri kadar çabuk yaşayamayan, çok hızlı karar veremeyen, hızlıca otobüsüne binip taksiye binen arabasıyla daha böyle doğru hareketler güzel park edemeyen, evine hemen çıkmayan, yürüyen merdivende sol tarafta dikilen gibi sosyal hayat hatası yapan insanları İstanbul'a atalım abi.
Bence şöyle bir şey var. Zaten bunlar kendilerini de İstanbul'dan asıyorlar. Benim çok yakın bir arkadaşımın oğlu. Normalde işte hiç İstanbul'da çalışmamış ve İstanbul dışında okumuş bir kardeşimiz çok başarılı üniversiteleri bitiriyor Ankara'da, sonra İstanbul'a geliyor.
Evet.
Ve burada bir iş buluyor ve çok da büyük bir şirkette iş buluyor. Fakat iki senenin sonunda çocuk buradan taşınmaya karar verdi. Ya dedim neden böyle bir şey yapıyorsun Emre'cim dedim. Niye gitmek istiyorsun? Ya Ayşe abla dedi siz dedi İstanbul'a nasıl dayanıyorsunuz ya dedi.
Evet.
Sabah dedi uyanıyorum hemen açıyorum dedi. İBB haritaya bakıyorum dedi.
Aynen.
Bak ne kadar doğru bir şey söylüyor çocuk. Aslında biz yaşadığımız şeyin o kadar içine dalmışız ki yabancılaşamıyoruz da yani. Bize çok normal geliyor.
Tabii bize bir yerden bir yere 1,5 saatte gitmek normal. İyi geldik lan falan diyorsun.
Evet bravo bak yani ben havaalanından eve 1 saat 10 dakikada 12 dakikada falan gelince diyorum ki oh çok iyi geldim.
Aynen.
Lan nasıl iyi geldin?
Sanki uçak beni direkt eve bıraktı paraşütle.
Evet yani bir Ankara kadar uçağa kadar yol gelmişsin evine halbuki
evet,
yani.
Evet aynen.
Sonra dedim ki dedim başka. Ya dedi gerçekten insan dedi akıl sağlığını kaybediyor burada. Hem dedi çok kalabalık şehir. Mesela dedi ben dedi Ataşehir'de oturuyorum. Arkadaşlarım bana diyor ki dedi hafta sonu gidelim bir Hisar'da kahvaltı yaparım. Pazar günü de açıyorum bakıyorum. Saat kaçta Hisar boş. Trafik. Yani saat 10'dan itibaren çok dolu. O zaman ben de diyorum ki dedi 8'de kalkayım çıkayım bari orada oyalanayım. 2 saat boyunca orada yürüyorum diyor kahvaltıcılar açılana kadar. Sonra dedi dönerken aman şu saatte dönmeyeyim bu saatte döneyim. Hele dedi böyle bir de trafik varsa bir de dedi böyle köprüde möprüde kaza olduysa bittin. Ben dedi her gün bunları düşünerek gerçekten yaşlandım dedi 2 senede çocuk.
Sonradan gelince İstanbul'a
evet.
Böyle oluyor. Biz doğduğumuzdan beri burada olduğumuz için İstanbul'un herhangi bir ara mahallesi birçok şehirden büyük.
Doğru.
Her şeyi biz çok çabuk, çok hızlı tüketiyoruz. Çok hızlı yaşamak zorundayız. Gerçekten şeyi çok özledim. Geçen Ayvalık'a gitmiştim Ayşe Bayram'da. Bir arkadaşım yanına gittim. İşte Güre'de. Biraz yürüdük falan böyle. Orman böyle ağaçlı yollarda. Nasıl sessiz, nasıl kornasız, nasıl insansız.
Ya.
Allah'ım dedim bana bir darlanma geldi. Normalde huzur gelmesi lazım ama yok abi arıyorum ben kaos arıyorum ben sıkışmış insan arıyorum trafikte ben korna arıyorum bağırışma arıyorum koştur koştur benzin tuvaletine giden insan arıyorum.
Galiba bu kadar kaosa alışan da o kadar sessizliğe gelemiyor ya da uzun süre gelemiyor.
Aynen. Bir saat gezeyim bir sene hatırlarım ben onu.
Ama seninki anormallik tabii yani bir günde bile sıkılmak yani sen gerçek bir kaos bağımlısısın kardeşim yani. Bu çok net ama ben şuna da hemfikirim yani buradan gidenleri de başka şehirlere Ege'ye yerleşeni yurt dışına yerleşeni daha sakin daha düzenli hayat diyenleri de anlıyorum. Ama senin gibi bir yere gidip oradaki aşırı huzurdan ve aşırı sessizlikten bunalıp buraya döneni de anlıyorum yani.
Tabii. Ben hepsini anlıyorum. Herkesi anlıyorum ben. Kim ne yaparsa yapsın anlıyorum.
Yani ne kadar anlayışlı bir arkadaşım var benim. Bu arada sabırsızlık, beklememek, işte efendime söyleyeyim bir yere gidip gelince vakit kaybı görmek anlamında Madonna hanımefendi ne? Dava açılmış.
Ne diye? Yavaş yürüdüğü için mi?
Kardeşim sağ şeride git, geçsene o zaman bu kadar yavaş geçeceksen diye. Şöyleymiş Cem, o zaten sana da sanıyorum atacağım dedim, atmadım bu haberi. Evet. Herhalde gıybet olarak yeterince önemli görmediğim için atmamış olabilir.
Dava.
Bir dava açılıyor. Amerika'nın başkenti Washington'da federal mahkeme cuma günü açılan bir davada ünlü pop yıldızı Madonna'nın 3 hayranının şarkıcıyı Aralık ayında arenada verdiği her iki konserde de sahneye 2 saat geç çıkarak yasaları çiğnediği için dava açmışlar.
Aferin. 2 saat geç çıkılır mı abi?
Doğru.
Nesin, sen kimsin? Mesut Süre misin ya? Mesut Süre hep geç çıkar. 2 saat geç çıkmıyor aslında. Yani
saçmalama,
bu kadar geç çıkılır mı?
Mesut Süre geç mi çıkıyor sahneye?
Tabii Mesut abinin hep şeyi vardı bak. Tam böyle gösteri 9'da ya. 9'dan geçiyor. Mesut abi hadi çıkalım mı artık diyorum. Bir şey olmaz. Şimdi çıkıyoruz.
Efendim.
biz tam gösteri 9'dayız abi. Ya bana desler ki Cem'cim Cumhurbaşkanı geliyormuş. 10 dakika ve hayır 9'u 5 geçe çıkılır sahne. En fazla 5 dakika seyirci bekleteceğin en fazla.
Bu arada
ne olursa olsun.
Cem asla biz birlikte yaptığımız gösteriler de dahil hiç mümkün değil. Yani şöyle derler bize ancak mekandan. Ya çok trafik var, çok yağmur var. Bir 5 dakika lütfen bekleyelim dedikleri için biz bekleriz.
En fazla o da 5 dakikadır. Çünkü eğer seyircinin yarısından fazla gelmişse gelmemiş. Hele ki en uyuz olduğu mekanın davetlisi oluyor en önde boş.
Ay nefret.
Mekan sırf onun için bekletiyor ya o kadar insanı. Hadi çıkalım ya hazır değil birazdan hazırlanacağız. Abi çıkalım niye? Birazdan hazır dediği 2 kişilik boşlukmuş. En sinir olduğum şey.
Benim en sinir olduğum şey olamıyor. Çünkü ben genelde ya halamı ya dayımı ya kuzenimi beklediğim için. Cem İşçiler bana şunu yaptı İzmir'de. Anlatamadım. Muhteşem geçti. Yani İzmir.
Bayağı güzeldi.
Gerçekten yani böyle günlerce konuşulacak bir gösteri oldu. Şimdi onun bir başka ayağı 13 Mayıs'ta Ankara Müjgan sahnede. Biletler Müjgan sahnede, Kulüp Müjgan'da. Instagram hesabından bakabilirsiniz rezervasyona. Ya da biletino.com'dan bakabilirsiniz. Ama gerçekten Ankara'ya gelirken şunu söylemem gerekiyor. Cem İşçiler İzmir'de bana şunu söyledi. Hayret, bu sefer hiç akraban yok ya.
Ben de şaşırdım.
Bana böyle diyor, davetlim var mı? Ben böyle çok az var, 7 kişi. 7 kişi. Ulan zaten salon 200 kişilik yani %10'u senin nasıl %10 mu? Allah'ım bu matematiğim ne olmuş?
Gerçekten yani %10 gibi hesaplaması en kolay şeyi bile hesaplaması. Yani %10'u hesaplamakla bir sayının mesela Ayşe 14 kaç dedim sana? 13 yani o kadar matematik zayıf yani. Yani söylediğin sayıyı tekrar ederken bile karıştırıyor.
Ya 200'ün %10'unu gerçekten 7 zannetmem muhteşem bir andı. Anlatamadımcıların da gözleri doldu. Fakat ben hatırlarsan Madonna konusuna tekrar geleceğiz ama şu matematik meselesini çözmek istiyorum. Ben geçtiğimiz günlerde bir hatırlarsan bir tweet paylaştım Cem'cim. Dedim ki inşallah bir gün benim de matematiğim bu kadar iyi olur. Bir kardeşimize Şanlıurfa'da. Sen de geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'daydın.
Evet.
Nasıl bu arada Şanlıurfa?
Çok sıcak.
Ya şey diyorsun, yeterince şanlı diyor musun?
Yani Şanlıurfa çok güzel. Tabii ya, güzelliği şehrin bizim için gezemiyoruz ki abi. Yani in otel Şah Havalimanı'ndan, geç otele, yat sahneye çık, kalk oradan Diyarbakır'a. Yani hiçbir şehrin güzelliklerini göremiyoruz ki. Şanlıurfa'da gerçekten gezilecek, görülecek bir sürü yerler var. Biz indiğim zaman taksiye sordum. Nereleri hani? Nereleri gezmeliyiz şeyde diye. İşte Göbekli Tepe, Balıklı Göl, işte Urfa Kalesi, işte bir sürü yer var yani gezecek.
Tabii.
Arkeolojimiz falan var Şanlıurfa. Abi yok hiçbirine yani ben Şanlıurfa'da oturdum otelde. Bunlara Google'dan baktım biliyor musun? Bayağı Şanlıurfa'ya gidip Göbekli Tepe'nin Google'daki YouTube'da videolarını seyrediyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
Ama bu kusura bakmayın ama bu biraz sizin de hatanız. Çünkü senin özelinde söylemiyorum ama senin öyle bir partnerin var ki. Gerçekten evet. Seni insan değil robot zannettiği için. Bazen Fazlı Polat'a o anlamda çok kızıyorum. Cem'i gerçekten bir köle gibi çalıştırıyor. Kölelik kalktığı halde Allah'a çok şükür.
Ya ben ki çalışmaya aslında ben bırak çalışmaktan yorulmuyorum. Gezmeyi de seviyorum. İnanılmaz evet. Diyorum ki ya nereye gitsek diyorum. Taksi sayıyor. Fazla diyorum ne yapalım? Kanki ben otelde yatayım. Yani öyle deyince bir anda hevesim kaçıyor.
Kaçar tabii çünkü iki kişi çalışıyor. Herhalde tek başına deli dürtmüş gibi senin Göbekte böyle gezecek
hali yok. Tek başına gezemiyorum Göbekte bir elleri arkaya bağlamış.
Bekle Atiye falan vardır orada ya. Beren Saat bekliyordur seni orada Göbekli Tepe'de. Abicim bak, ben şu matematik olayına Urfa'daki kardeşimize tekrar döneceğim. Bu Urfa'daki kardeşimize elektrik akımına kapılıyor, tamam mı Cema? Sen de biliyorsun haberi.
Evet.
Ve bir anda bir matematik dahisine dönüşüyor elektrik çarptıktan sonra. Ve ciddi ciddi ay, açıklıyor.
Evet. Ama senin bayağı kofraya girmen lazım Ayşe.
Benim bayağı trafonun bana çarpması lazım herhalde.
Senin çok uzun süre kalman lazım. Yani senin yani yarım saat kadar kofranın içinde kalsan çıktığında 4x4=16 deyip anca onu öğrenmiş olursun.
Bir de diyor ki altına da Show Haber çok komik bir başlık koymuş ya, çok da ayıp. Elektrik çarpınca kafam çalışmaya başladı. Ya bir insan böyle bir şey çocuk hiç öyle bir şey dememiş bu arada.
Eminim. Öyle manşet olsun diye. Şimdi burada arkadaşlar, şimdi bizi haberde okumuş insanlar vardır aramızda ama şu anda da bizden dinleyenler gaza gelip ya benim de yarın matematik sınavım var, dur şu elimi prize sokayım yarım saat diye gaza gelmesinler. Yani elektriğin öyle bir tanımlanmış bir şeyi yok yani.
Yok ama bu çocuk beni çok etkilediği için, bu Urfalı kardeşimiz. Çünkü büyük bir matematik teorisi buldum, ispatını da yaptım, noterlettim de diyor. Yani ben de bazen çıplak elle bir kabloyu tutasım gelmiyor değil. Çünkü demin 200'ün %10'unu 7 bulunca ne kadar zor durumda olduğumu. Çocuğunki yalnız tam tersten şey yani. Vardı ya bir film Matt Damon'ın, Good Will Hunting, Can Dostum.
Ya o da yani ne saçma film. Ya. Saçmalık ya. İşte temizlikçi de orada her şeyi çözüyor. Çözüp bırakıyor. Hareketler. Ulan ben onu çözsem var ya, o tahtayı okulun kapısına bırakırım. Ben kapıda önünde beklerim. O ben çözdüm, nerede profesörler? Gelsin bakalım o profesör denen adamlar diye bağırırım.
Buraya gelsin diye bağırırım hakikaten.
Karizmatik bir de böyle.
Yani bir kere insan yaptığı işin alkışlanmasını, takdir edilmesini, beğenilmesini istediği için aslında dipte ve derinde bir şeyler başarıyor.
Evet, o zaman hiç gerçekçi olmuyor ki. Yani hem yapıyor hem yakışıklı, bir de bara gidiyor. Bardaki diğer öğrencilerin de elinden kızları alıyor.
Tabii Harvard'lıların da sevgililerini eline alıyor. Bir de hiç söyleyeyim, ulan ben yüzüme dövme yaptırırım be matematik teorisi buldum diye.
Ama çok güzeldi o sahne. Dur ben şimdi radyodan sonra onu biraz izleyeyim. Çok güzel sahne. Çok güzel film ya o. Nereden hatırlattın?
Hakikaten işte tersten Good Will Hunting yaşatmış bize Urfa'daki kardeşimiz. Şey çok iyi, konumuza gerçekten de dönecek olursak, Madonna'nın ben seyircilerini hakikaten ayakta alkışlıyorum.
Tebrik ederim vallahi, cesaret.
Bak, büyük cesaret olduğu gibi Amerika'daki hukuk sisteminde mutlaka eleştirilecek çok taraf vardır ama yine de insanların bu kadar yargılanmaya açık olması, bu kadar adaletin uygulandığı bir devlet olması her yerde aynı değil yani. Onlar da federal sistemde biliyorsun. Bazı eyaletlerde uygulanıyor. Bazılarında evet, uygulanmıyor ama bunun peşine düşebilecek kadar iyi bir adalet sistemleri olması harika. Şimdi düşünsene, Tarkan 1,5 saat gecikti. Kimsenin aklına dava açmak gelmez.
Ama bak bak şimdi Tarkan'ın olayı başka. Tarkan bir kere şeyde de olmuş. Bir uçağa bayağı gecikmiş Tarkan. Geciktiği için uçak geç kalkmış. Tarkan çıkıp orada bir şarkı söylemiş. Herkes alkışlamış.
Ne, bu gerçek mi?
Tabii, bilmiyor musun? Bayağı birkaç yıl önceki bir olay. Tarkan yüzünden uçak röter yapmış, tamam mı? Tarkan'ı beklemişler. Herkes çok sinirlenmiş. Ne oluyor kardeşim? Hadi ne zaman kalkacağız? Ne oluyor falan. Herkes demiş, bir yolcu bekliyoruz. Ya kim ki ya bu yolcu demiş artık birkaç kişi. Sonra şey demiş ki mürettebat, dayanamamış, söylemek zorunda kalmış. Tarkan demiş. Yolcular demiş ki o zaman, aa tamam o zaman. Tarkan çünkü çok sevilen birisin abi. Tarkan kimse çıkan edemez yani. Ben Tarkan için uçağın içinde uyurum, yatarım be. Ertesi gün kalktı da olur.
Bak Cem şöyle bir insan. Gerçekten Tarkan konserine gitsin. En önde otursun. Tarkan 2 saat geç çıksın. Herkesten önce ayağa kalkıp Tarkan'a alkışlar.
Ben Tarkan'ın benzerini bulur, seyirciyi oyalarım.
Sen kendini oyalarsın şakalar yaparak.
Kalk hoş geldiniz işte kuzu. Bak. Birazdan çıkacak. Şimdi bir ufak bir rahatsızlığı var. Sizin karşınızda daha din çıkmaya çalışıyor gibi. Yani karşınızda kötü gözükmek istemediği için gibi böyle bahanelerle. Gerekirse kendimi yuhlatırım. Tarkan'ı yuhlatmam.
Yani Cem İşçiler kusurları örtmede gece gibi oğlu. Asfalt olayım üstümde tepin Tarkan olarak algıladı gerçekten.
Asfalt döktüm yollarına, çarkımla çıkarım.
Bu arada bak, bu sadece bize has bir merhamet duygusu. Ona eminim. Yani Amerika'da, Avrupa'da falan insanlar hizmet alamadığında ya da tüketici olarak daha bilinçliler. Ve
doğrusu o canım.
Evet, tabii ki doğrusu o. Yani burada yanlışını öğrenmeyin. Daha da tahammülsüzler bu arada birbirlerine de.
Tabii bizde kayırma, ihtimam geçme çok var. Adamına göre muamele çok var ama çoğu yer kurallara göre yaşadığı için ben de ona hiç gelemiyorum. Mesela şeyde de, Hollanda'da da biz gittiğimizde arkadaşımın evinin altında bir tane kafe vardı. Çok güzel bir restoran var. Kahvaltısı harikaymış. 3 gün evimizin altındaki kahvaltıcıda kahvaltı yapamadık. Neymiş? Rezervasyon gerekiyormuş. Geliyorum bomboş. 3 kişi dolu.
Ciddi
4
misin?
Tane masa boş. Rezervasyon var mı? Yapmadık diyorum. Rezervasyon alıyoruz. Ya uyuz oldum, çıktım. Boş otursana. Ya bizim kahvaltıcı daha ben yoldan geçerken sipariş alıyor. Bizim Beşiktaş'ta kahvaltıcılar sokağı var ya, biliyorsun. Ya oradan bazen yürümem gerekiyor. Ulan hiç aç değilim. İkna edip beni oturtuyorlar, yemek yediriyorlar ya.
Ben oradaki kahvaltıcılara aşığım. Seninle birkaç kere orada kahvaltı ettik. Böyle gerçekten uzaktan menemeni ağzına doğru atış yapıyorlar yani.
Evet. Ya en ucundaki kahvaltıcıda arkadaşım bekliyor. Ona doğru gitmeye çalışıyorum. Resmen böyle sanki Amerikan futbolunda böyle aşarsın ya, böyle elinde top vardır. Herkes sana saldırır. Kaçmaya. Hayır, onun gibi kaçmaya çalışıyorum. Bir de diyorum ki abi arkadaşım var diyorum. İleride arkadaşım bekliyor. Otur sen diyor, biz onu buraya getiririz diyor. Ya öyle şey olur mu ya? Ya mutlak sırada kapıyor.
Galiba biz böyle olduğumuz için daha toleranslıyız insanlara karşı, ya da hizmet alamadığımızda, ya da ikinci bir opsiyon var Cemo. Ben de sizlerle birlikte beyin jimnastiği yapıyorum. Ya nasılsa dava açsam da hiçbir şey olmaz.
Tabii, bir de o insanı boşa uğraşmayayım, uğraştığımıza kadar bir de bir ton avukat masrafı öderiz gibi insanı geri çeken şeyler oluyor.
Evet, motivasyon kaybı. Şimdi ben Madonna'ya dava açacağım da Türkiye'den, kim bilir hangi mahkemeye düşecek, hangi hakim ilgilenecek. Zaten boyuna onların yeri değişiyor, sürekli mahkemeler erteleniyor. Madonna emekli olduğunda benim davanın günü gelir yani anca.
Bir de ben şeyden korkarım. Şimdi ben hadi Madonna'ya dava açtım diyelim, kazandım. Hmm. Ben Madonna bana takar diye korkarım. Gerçekten bir şekilde Madonna bir önümü keser. Gittiğim iş yerinde her şeyi yapar. Başka konserlere giderim. Araya adam sokar, beni aldırtmaz. Benim biletimi geçer sıkılar. Ben işe geç kalırım. Patronu arar, der ki ben Madonna bunu atın der. Takar bana. Madonna bana takar diye korkarım. O yüzden ben Madonna sahneye geç de çıksa, ben itiraz edeyim. Mesela herkes mahkeme verse, ben derim ki ben bekleyeceğim kardeşim, siz çıkın. Tek başıma dinlerim Madonna'yı.
Arkadaşlar siz çıkın. Bir maruzatım olursa ben Madonna'ya kendim iletirim der. Ben biliyorsun, eğer gerçekten o kadar bekleyecek olmasak, beklemeyecek olsak falan diye daha önce bir sürü şeyden imtina ediyordum. Fakat benim de zamanında bir eve girmiştik topraktan annemlerle biz Cemo. Yani annemlerle ortak bir tane ev alıyordum ben. O evin inşaat şirketi, o evi yapan inşaat şirketi o kadar uzun zaman bizi oyaladı ki. İşte inşaatı kendisi kafasına göre belediyeden izinsiz kaçak kat çıkmıştı, inşaatı durdurdular. Tabii inşaatı yaptıktan sonra bize 5 yıl 6 yıl sonra teslim etti evleri. Sonra bir sene boyunca doğalgazın bağlanmasını bekledik. Etap etap açtırdı falan. Ruhsatını alamadı. Yani mahvetti bizi adam. Sonra biz de doğal olarak, yani o mahrum kalınan karımız ve 6 yıl önce verseydi orayı kiraya verecektik, ya da 6 yıl önce bize verdiğinde satsaydık belki dolara çevirecektik diye, bir mahrumiyet kaybından dolayı sözleşmeye uymadığı için dava açtık.
Evet.
Abi bu davayı ertelemek için adam elinden gelen her şeyi yaptı inşaat şirketi. Yani oradan bilir kişiye işte haber gönderiyor, buradan buna falan. Ve sonunda çok enteresan bir şey oldu. Aynı davada biz haksız çıkarken yan daire haklı çıktı aynı sebepten. Sebepten daha. Evet, tarihte görülmemiş bir şey. Biz de onun üzerine temize gittik yani, istinafa. Abi ondan sonra istinafta da ne yaptı etti bilmiyorum. Orada da kazandı. Arkadaşım diyor ki, avukat olan arkadaşım, Ayşe mümkün değil diyor, karşı dairenin kazandığı davayı, emsal dava bir kere diyor aynı, sizin kaybetmeniz mümkün değil, ne yapalım dedim. Dedi ki buradaki iç hukuk yolları tükettik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz dedi. Açtım biliyor musun dava 2 ay önce.
Nasıl gittin bize? Ben kendim biliyorum.
Dilekçeyi yazıp yürüyormuş değil mi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne?
Elden veriyorum. Efendim şunu hakim uzatır mısın, sana zahmet ver.
Dolayısıyla benim hakkımın peşine düştüğüm ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görüşülen evimi çok geç ve keyfi ve aç gözlüğünden dolayı geç teslim eden
Allah bir
inşaat şirketiyle evet davam var. Herkesten dualarınızı bekliyorum. İnşallah emsal olacak bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kazanırsak bu davayı.
Tabii duaları da Flemenkçe yapalım tabii. Hayır değil mi?
Şu çok enteresan. İnsanın aslında yapabileceği hukuki olarak bir sürü şey varken, ya aman ya hani ne uğraşacağım deyip bir sürü hakkından vazgeçiyorsun.
Tabii ama benim hiç hayatım ne olursa olsun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak hiçbir şekilde aklıma gelmez. Yani bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kadar böyle bir davaya da bakabilecek vakti bulabiliyor mu ya?
Şey diyorlarmış değil mi? Kimin davası bu? Ayşe Rihanna Balıbey'in. Getirin ya Rihanna'yı buluyorlar demek ki. Bilmiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu arada benim gözümde de şeydi hep, bilmediğim için. Ama hukuk mezunu değil mi? Bilmediğim için manav gibi konuşmalara başladım.
İnsan Hakları Mahkemesi. Tam bilmiyordum. İnsan Hakları. Ama bir de hukuki süreçler gerçekten. Hani mesela hepimizin az bilgi sahibi olduğu şey ya. En az bilgi sahibi sensin bir avukat olarak gerçi de. İçinde kim ne derse inanıyorsun ya. Mesela
ya evet
bazen
ya.
Avukat... hangi avukata ne sorsan ne derse desin inanıyorsun. Ne derse desin. Hiçbir fikrin olmadığı için onunla alakalı. Avukata danışmışsın sonuçta. Avukat nasıl yönlendirirse Çünkü avukat bakıyor işte diyor ki ya bununla ilgili bir emsal daha var. Aynısı böyle şey oldu 8 sene önce böyle bir dava oldu diyor. Kazandılar diyor biz de kesin kazanırız diyor. O kadar tutunuyorsun ki o kadar sanki kazanmışsın bitmiş gibi dava.
Sen de onun ağzına bakıyorsun böyle.
Ne yapacaksın? Bilmiyorsun ki. Her yerde öyle. Herhangi manava gitsen de abi bak o karpuz bir karpuz beğeniyorsun. Abi o karpuzu vermeyeyim diyor. Tamam diyorsun bunu verme. Demek ki ben yanlış beğenmişim. Çünkü her zaman işin erbabı olan kişileri her zaman iyidir. Özellikle ben çok şeylere hani şey ustaları var ya geçen bir kolyem vardı benim Ayşe. Kolyeyi biraz vücudumda leke bıraktığı için şey gümüş kaplattım. Ustaya nasıl itimat ediyorum ama? Nasıl itimat ediyorum? Belki de Beşiktaş'ın en kötü ustası.
Evet.
O ne derse onu yapıyorum. Bunu böyle yapacağız tamam diyorum. Bunu böyle tamam. Hiçbir bilgim yok ki. Yanında bir tane arkadaşım vardı. Biraz böyle Google'dan bakma. Bazıları Google'dan bakmacıdır ya işte. Bakayım ustanın anlattığı veya satın alacağın şeyin böyle araştırması yapanlar vardı bazıları. Kıldır mesela ustalar sevmez onları. En son benim arkadaşım dedi ya oksitlemek biraz tehlikeliymiş. Şunu şöyle yaparsak çabuk çıkıyormuş boyası. Şunun boyası akıyormuş falan gibi bilgiler veriyor sürekli. Usta en son dedi ki beyefendi sizleri niye arkadaşınızı yaptırmanızı bana getirdiniz dedi. Bir anda gerildi ortalık. Dedim abi adam şimdi kötü bir şey demiyor ki ya. O da daha iyi bilgilendiriyor. Yani o da beni bilgilendiriyor. O zaman dedi gidin onunla yapın dedi.
Ay ustaya bak gergin usta.
Usta gergin. Ben hemen arkadaşımı dışarı çıkardım. Çünkü hiç vaktim yok benim Google'dan. O zaman her şeyi YouTube'dan açıp yaparım kendim. Onunla mı uğraşacağım?
Abi gergin usta da insanı biraz tedirgin ediyor değil mi?
Gergin usta işini en iyi bilen ustadır. Usta dediğin gergin olacak abi. Kesinlikle. Öyle şurayı maviye boyalım. Mavi olmaz. Diyen ustaya ben saygılıyorum.
Gerçek mi?
Tabii tamam abi diyen usta kesin orayı bayan o mavi akar üç gün sonra.
Ha doğru bak doğru onların bilgisine de saygı duymak lazım. Çünkü yıllardır bunun pratiğini yapıyorlar.
Yapıyor bir de usta mesela usta dediğin şey sonuçta kimsenin kendi kendine usta demiş insanlar bunlar herhangi bir belgesi yok. Hı-hı. Belki 3 aydır boya yapıyor ama ustayım diyor.
Evet hani bir o milli eğitimden ustalık ve kalfalık eğitimi alıp diploma almadığı sürece çoğu kendine evet alaylı olarak usta diyor doğru.
Evet dolayısıyla bence ustaların hitap olarak yani daha keskin bir dille çünkü ne kadar karşı tarafın bilgisizliğini ortaya çıkarırsan o kadar rahat fiyat verirsin.
Mesela sen herkese mi itimat edersin evini yapıyor işte kolyeni yapıyor ayakkabını herkese mi böyle tam teslim oluyorsun?
Ben %100 teslimatçı bir insan, teslimiyetçi bir insanım. Çünkü benim başıma hep şöyle şeyler geliyor. Ben o kadar bilgisizim ki bir kere kombi ustasını çağırmışım kombi bozuldu diye. Bir de adama kızdım abiciğim sen bunu kaç kere tamir ettin hala bozdu yeter artık biz burada çocuğumuzda onda benim oğlum var falan filan çağırdım. Adam geldi kombinin vanasını açmamışım. Vanayı açtı gitti. Şimdi ben bu ustayı nasıl ben bu işleri biliyorum diyebileyim. Çünkü ben bu konuda inanılmaz beceriksizim yani. Hani böyle bazı insan vardır. Hep takım çantası vardır elinde. Ustayı çağırmadan önce kendi yapar. Yapmaya çalışır. Mahveder. İyice paramparça yerler. İyice ondan sonra ustayı çağırır. Ben direkt usta. Bir vida düşsün yere. Ampul sadece ampulü biraz sağa çevirip sıkmak lazım. Olsun gene ustayı çağırırım. Usta sıksın. Ben sıkarsam o ampul bir daha eğer bozulursa herkes benden bilir diye ustayı çağırırım. Ustadan bilelim hep beraber. Kendim yapsam bile usta yaptı derim.
Sen yaptığında bir şey olmadığında herkes sana bağırıp çağırırken usta yapmadığında müthiş bir sessizlik ve derin bir saygı oluyor ustaya karşı.
Tabi orada en azından ustayı değiştirelim. Ya yanlış usta setmişsin bilemiyorsun ki bu usta mı kalfa mı diye böyle muhabbetler açarım. Bu suçun üzerinde olması istemiyorum ama bana ne abi o ampulü ben niye sıkayım ya. Zaten çok sıcak oluyor ampuller.
Ben öyle konularda mesela bazı insanlara asla itimat etmiyorum. Onlardan biri de servisler. Bu servislerin gerçeğini bulmak zaten hakikaten böyle okyanusta kum midyesi bulmak kadar zor abi.
Bir de servis her gelen servis genelde öyledir zanaatkar insanlarda bir öncekini asla beğenmemek vardır.
Heh bravo.
Neyi yaptırırsan yaptır. Musluk mu bozulacak? Önce şunu der. Bunu kim taktı ya? Ya böyleydi abi biz apartman taşındığımızdan beri böyle ilk defa bozulduysa yaptırıyoruz. Allah Allah. Bu diğer dairelere bakmak lazım. Bunların hepsi sorunlu deyip mesela atıyorum tazyikle akmadığı için tamir etme için çağırdığın usta yarım saat 40 dakika uğraşır daha az tazyikle akar. Çözemez yani. Bunun malzeme lazım buna 2 gün sonra. Eyvah. Şov yaparken iyiydi.
Ya çok komik. Biz bir kere işte bu hani elektrikli fırın üstü ocaklar var ya onlardan bir.
Evet.
Şimdi marka ismi vermeyeyim. Bunu işte kendin de ellemiyorsun ya böyle stresleri var bir de aman ha işte asla açmayın kartonunu falan yoksa servis yanıyor falan tamam eyvallah çağırdık servis geldi taktı etti falan filan ondan sonra gitti fakat o gittikten sonra yani resmen çalıştıramadık biz onu ve yazlığa da taktığımız için bir süre sonra artık insanlara fenalık geldi ve fırın kısmını kullanıyoruz falan. Sonra da zaten tüp aldık piknik tüpü tamam mı? Çayımızı bilmem nemizi işte kettle'da yapıyoruz, yumurtamızı falan olduğu zaman da piknik tüpünde yapıyoruz. Yani yazlıkta olduğumuz için idare edebildik, fakat yaz bitti böyle. Dedik ki ya arkadaş, bunu aldık ve hiç kullanamadık. Yani tekrar çağıralım adamı, soralım niye böyle oldu. Çağırdık adamı. Bak yemin ediyorum Cem, 3 ay sonra geldi, yazın sonunda öpüyor. Bunu kim bağladı ya? Ulan sen bağladın.
Nasıl bağladım ya falan, kendine kızıyor. Bu nasıl bağlamak ya, ben böyle mi bağlarım ya?
Ya arkadaşım, hiç birinde mi öz eleştiri kabiliyeti olmaz? Hemen öbür tarafa pislik atma. Ya sen böyle yapıyor. Allah Allah, ben hiç hatırlamıyorum. Abi dedim, nereden hatırlayacaksın? Günde 50 tane fırın çalıştırıyorsun. Ocak üstü set hazırlıyorsun. Tabii ki beni nereden hatırlayacaksın?
Bir de bu gibi ustalar genelde büyük markalara aşırı düşmandır. Mesela çok bilmem ne markası var, onda çalışmıyor, tamam mı? Kendi malzemesini yapıyor falan. Abi diyor, bu malzeme benim malzeme daha iyi diyor. Benim burada şey, Topkapı'da yerim var, orada yaptırıyorum diyor. Dünya çapında 4000 tane şubesi olan milyar dolarlık bir tane şirket var ya. Bu diyor ondan daha iyi. Bunlar da bu kadar yapamıyor, biliyor musun? Ben bunu kendim evde yapıyorum.
Hakikaten, ve senden buna inanmanı bekliyor yani.
Garanti var mı? Yok, garanti benim abi. Sen, tabii sen kimsin? Seni ben nerede bulacağım bir daha acaba? Hadi o markanın bir sürü servis ağ var, bilmem nesi var, çalışanları var. Nerede bulacağım? Senin telefonu arayacağım. Sen tatildeysen ben ne yapacağım?
Bir de garanti de benim gözlerim yani. Ben seni gözlerini bir daha nereden bulacağım da göreceğim.
Bir de kendine yardım ettiren usta var ya, tek gelen. Çırağı yok, tamam mı? Sen de başında bekliyorsun. Şey diyor kanka, 13-14 anahtarı versene sana zahmet diye. Veriyorsun. Onu ver. Vidayı ver. Şunu bir sık. Şunu alttan tutsana. Bir anda ustayla beraber yapmaya başlıyorsun işi. Bir anda çırak oluyor adamın yanında.
En üzüldüğüm şey ne biliyor musun? Zaten kardeşim, benim bulaşık makinem, çamaşır makinem, buzdolabım, televizyonum çalışmıyor. Zaten canım burnumda, tamam mı? Zaten bir insanın beyaz eşyası çalınmanın da hayatının yarısı felç oluyor o anda.
Sen ne diyorsun abi, mahvoluruz ya.
Vallahi bak, buzdolabı çalışmasa perişan oluruz şu an, ya da çamaşır makinesi ya da herhangi bir beyaz eşya. Ya kardeşim, bir de bunun sahtekarlığına girmeyin. Tamam, anladık. Cüzdan da çalıyorsunuz, altın da çalıyorsunuz, telefon da çalıyorsunuz. Zaten rezilsiniz, ama şu servisler için tezgah kurup şu insanların, garibanların 10 yıldır 20 yıldır kullandığı beyaz eşyayı niye çalıyorsunuz ya?
Sayın anlatamadım dinleyicileri, tüm dinleyicilerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz şu anda... Partnerim, kıymetli partnerim Ayşe Balı Bey, hırsızları hırsızlık yapmaması konusunda ikna etmeye çalışıyor. Çok kıymetli bir an. Lütfen, lütfen herkes bunu dinlesin. Tüm polis ekipleri, bütün işleri bırakın. Hiç koşmanız etmeye gerek yok. Ayşe Balı Bey şu anda tüm hırsızları ikna ediyor. Evet hırsız, Ayşe Hanım.
Ay evet hırsız.
Evet hırsız Bey diyecektim az kaldı.
Arkadaşlar, ben inanıyorum ki bir gün ben anlatamadım da hipnoz ve telkin yöntemiyle dünyadaki hırsızlığı bitireceğim. Bak 5 dakika verin bana. Şu anda herkes çaldığı ve elinde bulunan beyaz eşyayı yavaşça yere indirebilir mi hırsız kardeşim? O senin değil, senin emeğin değil, birinin hakkına giriyorsun. Öbür dünyada da çok büyük bir ateşte yanacaksın. Evet, teşekkürler.
Hırsızlık bitti. Hazır hırsızlık bitmişken anlatamadığında bitirelim arkadaşlar. Çok tatlısınız, çok güzelsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Hafta içi her akşam Süper FM'de 6 ile 8 arası karşınızdayız Ayşe Balı Bey'le beraber. Ki kendisinin Instagram hesabı Ayşe'nin bavuldur. Herkes bilir. Benim de Instagram hesabım Cem İşçiler. Ayrıca anlatamadığı official Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Güncel gösteri tarihlerimiz için. Programımızı Süper FM'den dinleme şansına erişemeyen ve o an denk gelemeyen dinleyicilerimiz de müziksiz ve reklamsız olarak tüm dijital platformlardan Spotify, iTunes, Google Podcast ve karnaval.com'dan bizleri tekrar dinleyebilirler. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir akşam olsun. Belki bugün de hayatınızın en güzel akşamı olabilir. Hiç belli olmaz ki bu işler.
Ay hadi inşallah. Sizleri seviyoruz anlatamadımcılar. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.
Bay bay.